Zekeriya 4. bölüm 4. ayette benimle konuşan meleğe bunların anlamı nedir efendim diye sordum diyor. Bu genç adam yani Zekeriya peygamber hiç de utangaç değildi. Hatta oldukça atılgandı. Bu yüzden meleğe soruyor. Evet bu şeyleri görüyorum ama bunların anlamı nedir? Zekeriya 4. bölüm 5. ayette melek bunların anlamını bilmiyor musun diye karşılık verdi. Hayır efendim dedim diyor. Melek bu sözleri Zekeriya'nın bilmiş olması gerektiğini ima ederek ona bunların ne demek olduğunu bilmiyor musun diye sorar. Şunu demek istiyordu. Senin bu şeylerin ne olduğunu çoktan anlaman ve bilmen gerekirdi. Karşında altından yapılmış bir şamdan durduğu halde daha bunun ne anlama geldiğini soruyorsun. Zekeriya bunun ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyordu. Bu nedenle de şöyle diyor. Hayır efendim bu şeyin ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyorum. Zekeriya 4. bölüm 6. ayette bunun üzerine şöyle dedi. Rab Zerubbabel'e güçle, kuvvetle değil ancak benim ruhumla başaracaksın diyor. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Dikkat ederseniz bu Tanrı'nın Zerubbabel'e verdiği mesajdı. Peki kimdi bu Zerubbabel denen kişi? Zerubbabel, Yeruşalim kentinin yöneticisi durumunda olan sivil bir adamdı. Yahudi ulusunun o dönemdeki ruhsal başkanı nasıl başkahin Yeşu'ysa, Zerubbabel de Yahudi ulusunun o dönemdeki sivil başkanı ve yöneticisiydi, yani kraldı. 70 yıllık Babil sürgününden sonra Yeruşalim'e geri döndükleri zaman İsrail'in Yahuda oymağının yöneticisiydi. Ezra kitabında da görülebileceği gibi Yahudi halkının İsrail topraklarına geri giden ilk Yahudi grubunun başıydı. Zerubbabel'in tamamladığı en büyük iş Yeruşalim'deki tapınağı yeniden inşa etmekti. Ama bu büyük iş dışarıdan gelen tehlikeler ve içeride yaşanan yılgınlıklardan dolayı kesintiye uğramaktaydı. Bu yüzden Tanrı Zerubbabel'i yüreklendirmek ve gayrete getirmek için ona bir görüm gösteriyordu. Bu görümün Zerubbabel için çok büyük bir anlamı vardı ve bugün yaşayan bizler için de çok büyük anlamlar taşır. Bu ayette duyurulmak, verilmek istenen mesaj şuydu. Kudretle değil, kuvvetle değil ancak benim ruhumla orduların Rabbi böyle diyor. Bu ayette geçen kudret ve kuvvet sözcükleri ilginçtir. Kudret sözcüğü insanın elinde tuttuğu gücü, kişisel yeteneklerini, marifetlerini ve aynı zamanda zenginliğini dile getiren genel bir sözcüktür. Kuvvet sözcüğü de hemen hemen aynı şeyleri ifade etse de daha çok insan gücünü, fiziksel, maddi ve akıl gücünü ifade eden bir sözdür. Bu açıdan bakıldığında bu ayeti şu şekilde yorumlamak da mümkün olabilir. Bilek gücüyle ya da akıl gücüyle değil, ancak benim ruhumla ordular Rabbi böyle diyor. Bu sözlerin Yahudilerin sivil başkanı olan Zerubbabel'i ne ölçüde cesaretlendirmiş olduğunu herhalde tahmin edersiniz. Zerubbabel ve başkahin Yeşu, Şamdan'a yağ sağlayan iki zeytin ağacı tarafından simgelenmekteydi. Burada söylenmek istenen şey şudur. Tapınak yeniden sizin kendi gücünüzle, anlayışınız veya aklınızla değil ama Tanrı'nın ruhunun gücüyle kurulacaktır. Sevgili dostum bugün girişimlerde bulunduğumuz durumda Tanrı'nın ruhu bizimle değilse bütün bu yaptıklarımız boşa gider. Çünkü Tanrı kendi işini bizim gücümüz ve aklımız aracılığıyla gerçekleştirmiyorsa o zaman bizim tüm çabamız koskocaman bir sıfır olarak kalacaktır. Sık sık çok güzel konuşmalar yapabilen İncil vaizlerinden söz ediyoruz ama durup düşünmek ve sormak gerekir. Bazen akıllı vaizler çok tehlikeli olabilir. Zekası üstün olan, aklı çok çalışan birisi bu zekasını yanlış yerde kullanmayı tercih ederse Tanrı'nın topluluklarına çok büyük zarar verebilir. Ruhsal hizmet alanlarında görev yapan işçiler arasında yaşanan ve sık sık üzerine tanık olduğumuz kıskançlıklar, dedikodu veya kaba şakalar karşısında ne yapmalıyız? Zekası keskin diye bir kişinin bir kimseyi doğrudan ruhsal hizmetlerde çalıştırılması çok yanlış olabilir. O kişinin çok büyük yetenekleri, iyi idareciliği, konuşmacılığı, halkla olan iyi ilişkileri, çevresinde yarattığı saygınlığı olabilir. Ama Tanrı'nın işi insanlar aracılığıyla sürdürülemez. Tanrı'nın işi yine Tanrı'nın kutsal ruhu aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Ayette okuduğumuz gibi orduların Rabbi şöyle diyor. Kudretle değil, kuvvetle değil ancak benim ruhumla. Açıkça söyleyeyim. Rabbin işinde hizmet eden bizler bu hizmeti bedende yaparsak sadece yapmış oluruz. Tanrı bundan hoşlanmaz. Bizler bunu samanla, çöple bina ettiğimiz için tüm bunlar Tanrı'nın yargılayan ateşi karşısında yanıp kül olacaktır. Evet Tanrı kendi işini bizim aracılığımızla yapmak ister ama bunu kutsal ruhla dolu olarak kutsal ruhun aracılığıyla yapmamızı istemektedir. Bizim için bu gerçeği görebilmek önemli. Gelecekte 1000 yıllık egemenlik döneminde de durum aynı olacaktır. Yani Rabbin hizmetinde bulunanlar bileklerinin gücüyle, zekalarıyla değil ama Tanrı'nın ruhuyla dolu olarak hizmet edeceklerdir. İsrail'in kandili üzerine bol bol dökülecek olan Tanrı'nın ışığıyla ve kutsal ruhun o altın yağı aracılığıyla yeryüzünün tüm uluslarını aydınlatmak için 7 kat parlaklıkta parlayacaktır. Zekeriya peygamberin yaşadığı günlerde karşılaştıkları zorluklar ve direnmeler karşısında yılgınlığa düşüp şüphe ve korku içinde kaldıkları için yüreklendirilmeye, özellikle de Tanrı'nın bu gayretlendirici sözlerini duymaya ihtiyacı olan bir halk vardı. Tanrı bu yüreklendirmeyi yapmak için bir görüm verdi. Görüm, Yahudi halkını isteklendirip gayrete getirsin diye Tanrı'nın Zerubbabel'e verdiği kendi sözleriydi. Zekeriya 4. bölüm 7. ayette "Sen kim oluyorsun ey uludağ? Zerubbabel'in önünde bir düzlük olacaksın. O tapınağın son taşını çıkarırken halk da ne güzel, ne güzel diye bağıracak" der. Burada resmedilen dağ onların karşılaştıkları zorluklar ve güçlüklerdir. Bu görüm onların Zerubbabel'in bu güçlükleri kaldıracağına olan inançlarını artırmak için veriliyordu. Rab İsa dağ sözcüğünü bu anlamda kullandı. Matta 17. bölüm 20. ayette öğrencilerine şöyle söyledi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, buradan şuraya göç derseniz göçer. Sizin için imkansız bir şey olmayacaktır." Rab İsa Mesih burada fiziksel dağdan söz etmez. O gün etrafta bulunan dağ ve tepelerin kaldırılıp kaldırılmadığını bilmiyoruz. Ama dağları yerinden kaldıran imanın, Rabbin işine karşı direnen ve bu işi engelleyen etkenleri ortadan kaldıran iman olduğunu biliyoruz. Buradaki görümde verilmek istenen mesaj da budur. Ne kadar imkansız ve zor görünse de Tanrı'nın tapınağı Yeruşalim kentinde yeniden yapılacaktı. Lütuf "ne güzel, ne güzel" diye bağırışlar arasında çatının taşını o çıkartacaktır. Çatının taşı terimi yapıyı tamamlayan son parça demektir. Tapınağın sevinç sözleri arasında tamamlanacağı bu sözlerle müjdelenmekteydi. Yılgın, bezgin ve korkak bu sürgünden dönen halk için bu gerçekten büyük bir cesaret kaynağı olan sözlere işaret eder. Zekeriya 4. bölüm 8 ve 9. ayetlerde Rab bana yine seslendi. "Bu tapınağın temelini Zerubbabel'in elleri attı. Tapınağı tamamlayacak olan da onun elleridir. O zaman beni, size her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız" der. Bu Tanrı'nın bir vaadiydi. Tanrı burada tapınağın yapımının kesintiye uğrayarak başka birisi tarafından tamamlanamayacağını ama Zerubbabel tarafından başlatıldığı gibi yine bu kişi tarafından tamamlanacağını vaat ediyordu. Bu vaat bana yeni antlaşmadaki şu vaadi hatırlatır. Filipeliler 1. bölüm 6. ayet. "Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var. Tanrı Zerubbabel'e sen tapınağın temellerini atarken ben seninle beraberdim. Tapınağın çatısını örterken de seninle birlikte olacağım" der. Zekeriya 4. bölüm 10. ayette "küçük işleri yapma gününü kim küçümsüyor? İnsanlar Zerubbabel'in elinde çekili görünce sevinecekler. Bu 7 kandil Rabbin bütün yeryüzünde dolaşan gözleridir" der. Küçük işleri kimin hor görebileceğini soruyor. Ben söyleyeyim. Biz ulus olarak küçük işleri hor görüyoruz. Gözümüz hep büyük işlerde ve gösterişte. Başarılı olmayı, hava atmayı severiz. Başarımızı diktiğimiz büyük binalarla, kurduğumuz mağazalarla ve bu yerlere akın akın gelen insanların ve müşterilerin sayısıyla ölçüyoruz. Oysa Tanrı böyle gösterişli yerlerde değil. Daha çok sessiz ve sakin yerlerde çalışmaktadır. Bu nedenle küçük ve basit işleri hor görmeyelim. Bu ayette geçen şakülün ne olduğunu herhalde bilirsiniz. Duvarcı ustasının elinden düşmeyen vazgeçilmez malzemelerden birisidir. Ucunda demir ağırlık bulunan ve uzun bir iple bağlı olan bir alet. Bu alet örülmekte olan duvarın yerden dikey yapısının düzgün olarak örülmesini sağlar. Ters durumda duvar eğik ve basık bir durumda örülmüş olabilir ve ileride böyle bir duvar deprem veya dış etkilerle kolayca yıkılabilirdi. İşte bu aletin bu açıdan çok büyük bir önemi vardır. Onlar Rabbin gözleridir. O gözler ki bütün yeryüzünde gezinmektedirler sözü Tanrı'nın her şeyi gördüğünü ve her şeyin denetimini elinde bulundurduğunu belirtir. Zekeriya 4. bölüm 11, 12 ve 13. ayetlerde meleğe kandilliğin sağındaki ve solundaki bu iki zeytin ağacı nedir diye sordum. Altın gibi yağ akıtan iki altın oluğun yanındaki bu iki zeytin dalı nedir? Bunların anlamını bilmiyor musun diye karşılık verdi. Hayır efendim dedim diyor. Zekeriya peygamber yine bir açıklama ister. Meleğin ona bu şeylerin ne olduğunu bilmiyor musun diye sorması, Zekeriya'nın bu şeyleri bilmiş olması gerektiğini belirtmektedir. Evet, Zekeriya'nın bu şeyleri çoktan bilmiş ve anlamış olması gerekirdi ama işte henüz bilmiyordu. Zekeriya 4. bölüm 14. ayette melek, "Bunlar bütün dünyanın Rabbine hizmet eden zeytinyağı ile kutsanmış iki kişisidir" diye açıkladı. Bunlar kutsal ruhla dolu olan iki adamdı. Birisi Yeruşalim'in sivil yöneticisi olan Kral Zerubbabel, diğeri de Yeruşalim'in ruhsal önderi olan Başkâhin Yeşu'ydu. Yahudi ulusunu temsil eden Yeşu'nun temizlendiğini ve şimdi artık yepyeni ve temiz elbiseler giydiğini daha önce gördük. Babil sürgününden geri dönen Yahudiler günahlarından dönüp Tanrı'nın belirlediği kurtuluş yolunu kabul ettikten sonra Tanrı tarafından temizlenmişler ve kendisiyle doğru bir ilişki içerisine getirilmişlerdi. Bizler de bugün günahlarımızdan döner ve Tanrı'nın Mesih'te belirttiği kurtuluşu kabul edersek, Tanrı günahlarımızı bağışlayacak ve bizi kendisiyle doğru bir ilişki içerisine geri getirecektir. Burada sizin ve benim alacağımız güzel bir ders bulunur. Tanrı bizi kendi kutsal ruhuyla doldurmak ister. Ama bunun için önce bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bunlardan iki tanesi negatiftir. Birincisi, Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz diyen Efesliler 4. bölüm 30. ayette karşımıza çıkar. Eğer hayatımızda günah varsa kutsal ruhla dolu olamayız. Önce Tanrı'nın önünde temiz olmamız gerekir. İkincisi, 1. Senanikler 5. bölüm 19. ayette geçen ruhu söndürmeyin sözüdür. Ruhu söndürmek Tanrı'nın isteği dışında bulunmak anlamına gelir. Tanrı'nın isteğinin dışında olduğumuzda Tanrı bizi istediği gibi kullanamaz. Tanrı senin şurada ya da burada olmanı isterken sen hala başka bir yerdeysen bu durumda Tanrı'nın seni pek fazla kullanabileceğini zannetmiyorum. Kutsal ruhla dolmanın 3. koşulu ise pozitif bir koşuldur. O da Galatyalılar 5. bölüm 16. ayette geçen ruhta yürüyün sözüdür. Ruhta yürümek çok pratiktir. Bu kutsal ruhla birlikte yürümek, ona yaslanmak ve kendi başımıza yapamayacağımız şeyleri onun yapabileceğine güvenmek anlamına gelir. 7 kandilli Şam'dan görümü Zekeriya peygamberin yaşadığı günlerde sürgünden dönen Yahudilere büyük bir cesaret kaynağı oldu. Bu görüntüden bugün yaşayan bizler de kendimize bazı ruhsal dersler çıkartabiliriz. Bu aynı görüm gelecekte bir gün Tanrı'nın ruhunu ölçüsüz olarak insanların üzerine dökeceği günlerin ön bildirisini de oluşturmaktadır. Bugün kutsal ruhun dökülüşünün çok sınırlı kaldığını düşünüyorum. Ama Mesih 1000 yıllık egemenliği için yeryüzüne geri geldiği zaman kutsal ruhu tüm insanların üzerine dökecektir. O gün henüz daha gelmedi. Ama kutsal kitaptaki peygamberlikler doğrultusunda geleceğinden emin olabiliriz. Zekeriya 5. bölümle beraber bu görümler serisindeki en sıra dışı ve oldukça sembolik olan iki görüme gelmiş bulunuyoruz. Bunlardan birincisi olan uçan tomar görümü Zekeriya peygamberin görmekte olduğu görümlerin anlamında keskin bir dönüm noktası yaratır. İlk iki bölümde Tanrı İsrail'e düşman olan bütün ulusları yenilgiye uğratacağını ve İsrail ulusunun kahinlerden oluşan bir ulus olacağını açıkça belirtir. Tanrı'nın İsrail ulusu için başlangıçtaki amacı da zaten buydu. Tanrı İsrail ulusunu Mısır'daki tutsaklıktan kurtardığında onların tümünün birer kahin olmasını istedi. Ama işledikleri günahlardan dolayı bu göreve içlerinden sadece tek bir oymak, Levi oymağı seçilmişti. Daha sonra başkâhin Yeşu ile şeytan görümünde İsrail ulusunun temiz olması gerektiğini gördük. Bu görümden sonra gelen filiz ve yedi gözlü taş görümünde İsrail ulusunun geleceğini gördük. Bu görüm uyarınca Tanrı İsrail ulusunu dünya uluslarına ışık olarak kullanabilmek için önce temizleyecekti. Evet, zeytinyağı ile beslenen yedi kandilli Şam'dana benzetilen İsrail ulusu gelecekte karanlıkta yaşayan dünya uluslarını aydınlatacaktır. Burada kutsal ruhu simgeleyen yağ Yahudi ulusunun kutsal ruhun gücüyle tanıklık edeceğine işaret eder. Bu çok hoş ve güzel bir şey ama beraberinde güzel bir sorun da getirir. Burada İsrail ulusunun tek tek bireylerinin hepsinin yani günah içinde de yaşasalar bütün Yahudilerin tek tek temizlenip kurtulacakları mı söylenmektedir. Önümüzdeki görümde Tanrı'nın kendisine boyun eğmeyen, sözünü dinlemeyen insanları nasıl yargılayacağını göreceğiz. Evet, o kendisine karşı ayaklanan ve söz dinlemeyen insanları Yahudi olsun olmasın ortadan kaldıracaktır. Yani ister Yahudi olsun, İsterse uluslardan olsun Tanrı'ya dönmeyen ve İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etmeyenler kurtulmayacaktır. Tersine onları bir yargı bekler. Aynı nedenle Tanrı bunu tüm yeryüzünde, tüm uluslar arasında yapacak, kendisine karşı duranları yargılayacaktır. Her ne kadar bu görümlerde yerel gevşemeler ve olaylar göz önünde bulunduruluyorsa da bu görümlerin tüm insanlara yönelik mesajlarının var olduğu belirgindir. Burada Tanrı'nın egemenliğini tüm yeryüzü uluslarına yayacağını bildiren evrensel bir müjdenin var olduğunu söyleyebiliriz. Bu Tanrı'nın İsrail'e ilişkin söylediği şu sözleri çok daha netleştirir. Romalılar 9. bölüm 6. ayette çünkü İsrail soyundan gelenlerin hepsi İsrailli sayılmaz der. Tanrı'nın kabul edeceği tek tek Yahudi bireyler değil ama topluluk olarak bir halk olarak İsrail ulusudur. Her bireyin Tanrı'ya itaat etmesi, temizlenmek için Tanrı'nın belirlediği yollara gelmesi ve kurtarıcısı olarak Mesih'i kabul etmesi gerekir. Bu ayetlerde İsrail ile ilgili söylenen sözler aynen bugünkü inanlar topluluğu dediğimiz kilise için de geçerlidir. Bugün de her kiliseye giden, Hristiyan bir anne babadan doğan, her ismen Hristiyan gerçek bir Mesih inanlısı değildir. Ama gün gelecek imanlılarla imansızlar birbirinden ayrılacaktır. Kilisedeki bu büyük ayrılış kilisenin yeryüzünden alınışında olacaktır. İsrail ulusunun diğer uluslardan ayrılışı ise Mesih'in ikinci gelişi sırasında gerçekleşecektir. Mesih ikinci kez geldiği zaman seçmiş olduğu kişileri kendi egemenliğine alacaktır. Bundan sonra bir genel yargılama olacak ve şeytan 1000 yıl süreyle zincire vurulacaktır. Bütün bunların hepsi burada önümüzde bulunan görümlerden anlaşılır. Bu sözler Zekeriya'nın günlerindeki Tanrı sayar Yahudileri nasıl cesaretlendirdiyse bugün de biz Mesih inanlarını cesaretlendirmeye devam etmektedir. İlk olarak Zekeriya 5. bölüm 1. ayetten başlayarak uçan tomar görümüne bakalım. 1. ayette şöyle der. Gözlerimi yine kaldırıp bakınca uçan bir tomar gördüm. Burada belirleyeceğimiz ilk şey uçan bu tomarın Tanrı sözünü simgeleyen bir el yazısı metni olduğudur. Bu açıklamayı Hezekiel peygamberin Hezekiel 2. bölüm 9. ayet ve 3. bölüm 4. ayetlerinden anlıyoruz. Şöyle der. Baktım bana doğru uzanmış bir el gördüm. İçinde tomar halinde bir kitap vardı. Tomarı önümde açtı. Her iki yanı da yazılıydı. Orada ağıtlar, iniltiler, figenler yazılıydı. Bana ey insanoğlu sana verileni ye. Bu tomarı yedikten sonra git İsrail halkına seslen dedi. Böylece ağzımı açtım. Yemem için tomarı bana verdi. Bana ey insanoğlu sana verdiğim tomarı ye. Mideni onunla doldur dedi. Bunun üzerine tomarı yedim. Bal gibi tatlı geldi bana. Sonra şöyle dedi. Ey insanoğlu, İsrail halkına git, onlara sözlerimi ilet. Hezekiel'in Tanrı'nın bu sözlerini önce yemesi sonra da insanlara duyurması gerekmekteydi. Bu İncil vaizi olan bizler için de çok büyük bir anlam ve değer taşır. Tanrı sözünü yememiz, sindirmemiz gerekmektedir. Tanrı'nın sözleri midemize oturup bizleri rahatsız edebilir ama ağzımızda baldan daha tatlıdır. Yani Tanrı sözünü söyleyip diğer insanlara duyurmak bizim için çok büyük zevk ve mutluluktur. Bu arada uçan tomarın ne anlama geldiği konusunda birçok yorum vardır ve birbirinden çok farklı görüşler bulunduğunu burada belirtmem gerekir ama yüzyıllardan bu yana bu noktada benimsenen sağlam görüşe göre tomar genelde Tanrı sözünü özellikle de 10 emri temsil etmektedir. Zekeriya 5. bölüm 2. ayette melek ne görüyorsun diye sordu. Uçan bir tomar görüyorum. Uzunluğu 20, genişliği 10 arşın diye yanıtladım der. 10 arşın yaklaşık 4,5 metre, 20 arşın da 9 metredir. Tomarın büyüklüğü, uzunluğu 20 arşın, genişliği de 10 arşındı. Yani uzunluğu 9 metre, genişliği de 4,5 metreydi. Zekeriya peygamberin yaşadığı günlerde tomarlar parşömenden ya da hayvan derilerinden yapılır ve tomarın her iki ucunda tomarın sarıldığı makara görevi gören yuvarlak çubuklar olurdu. Bu el yazısı metinleri okuyan kişiler bugün bizim kitapları okurken yaptığımız gibi bir sayfadan diğerine geçmezler ama ellerindeki bu tomarı okumayı bitirdikten sonra onun altındaki tomarı açarlar ve okumaya oradan devam ederlerdi. Zekeriya peygamberin görümündeki tomarın ölçüleri gerçekten büyüktür. Uzunluğu 9 metre, genişliği de 4,5 metreydi. Bu ölçüler göz önüne alınacak olduğunda karşımıza çok büyük bir tomar çıkar. Tomar sadece açıldığında görülebiliyordu. Zekeriya bunu uçan büyük bir tomar olarak görür. Yani tomar havada yavaş yavaş ilerliyor. Tüm ülkenin üzerinde dolaşıyordu. Bu tomar öyle inanıyorum ki tüm dünya üzerinde uçarken tüm insanlar görsün diye yukarıdan aşağıya açılmış bir şekilde uçmaktaydı. Bir arşın kiminin elinin büyüklüğüne göre değişse de orta parmağından dirseğine kadar olan uzunluk olarak anlaşılırdı. Ya da buna iki karış da diyebiliriz. Bu da günümüzdeki ölçülere göre yaklaşık 45 santimlik bir uzunluğu oluşturur. Tomarın bu ölçülerde olmasının belki de özellikle bir anlamı vardı. Çünkü bu ölçüler toplanma çadırındaki kutsal yerin ve Süleyman peygamberin tapınağındaki eyvanın ölçüleriyle aynıydı. Ve evin mabedi önünde olan eyvanın uzunluğu evin genişliğine göre 20 arşındı. Ve onun genişliği evin önünde 10 arşındı der 1. Krallar 6. bölüm 3. ayet. Buradaki ölçü de 9 metreye 4,5 metredir ki burası kahinlerin gelip yasaya göre ibadet ettikleri yerdi. Kan olmadıkça perdeden içeriye hiç kimse giremezdi. Bu kutsalların kutsalı denen yere sadece başkâhin o yılda sadece bir kere olmak üzere tüm İsrail halkını temsil ederek girebilirdi. Başkâhin içeriye tüm halkın günahlarının ödenmesi için kefaret olarak kurban edilen kuzunun kanı ile girebilirdi. Kuzunun kanı olmaksızın başkâhin dahi içeriye giremezdi. Bugün sizler ve ben kefareti ödenmiş olan bir kurtuluşa sahibiz. Bizler altınla, gümüşle ya da atalardan kalma boş yaşayışımızla değil ama İsa Mesih'in değerli kanı sayesinde kurtulduk. Bugün uçan bir halının üzerinde durmuyoruz. Cennetten gönderilen bir uzay aracına da sahip değiliz. Hamdolsun kurtuluşumuz bu tür şeylere bağlı değil. Bizim kurtuluşumuz, kurtarıcımız İsa Mesih'e ve onun bizim uğrumuza döktüğü kana dayanmaktadır. Biz günahın gücünden ve cezasından İsa Mesih'in kanı sayesinde kurtulduk. Yuhanna 3. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun der. Zekeriya 5. bölüm 3. ayette melek bütün ülkeye yağacak lanettir bu dedi. Tomarın bir yanına yazılanlar uyarınca hırsızlık eden herkes sökülüp atılacak. Öbür yanına yazılanlar uyarınca da yalan yere ant içenler kovulacak der. Anımsayacağınız gibi Tanrı'nın Musa peygambere verdiği 10 emir Tanrı tarafından ilkin taş levhalara kazınmıştı. Bu emirler daha sonra insanlar tarafından parşömen yapraklarına ve hayvan derilerine yazılarak çoğaltıldı. Musa peygambere verilen 10 emir iki kısma ayrılır. 10 emrin ilk 4 emri insanın Tanrı ile olan ilişkisini, son 6 emri ise insanın insan kardeşiyle olan ilişkilerini belirler. Bu nedenle burada hırsızlıkla ilgili söylenen tomarın bir yanına yazılanlar uyarınca hırsızlık eden herkes sökülüp atılacak ya da buna göre kesilip atılacak sözü insanın insan kardeşiyle olan ilişkileri kapsamında değerlendirilebilir. Bunu 50. mezmun 18 ila 21. ayetlerde kolayca görebiliriz. Şöyle yazar: hırsız görünce onunla dost oluyor, zina edenlere ortak oluyorsun, ağzını kötülük için kullanıyor, dilini yalana koşuyorsun. Oturup kardeşine karşı konuşur, annenin oğluna kara çalarsın. Sen bunları yaptın, ben sustum. Beni kendin gibi sandın. Seni azarlıyorum. Suçlarını gözünün önüne seriyorum der bu ayetlerde. Çünkü o günlerde yaşayan insanlar Tanrı'nın emirlerinin dışına çıktıkları halde hemen Tanrı'nın cezasıyla karşılaşmıyorlardı. Bu nedenle insanlar Tanrı'nın da kendileri gibi olduğunu ve işledikleri günahlara karışmayacağını düşünmekteydiler. Ama Tanrı bu konuda bir şeyler yapacağını açık bir şekilde dile getirmekteydi. Musa peygambere verilen ruhsal yasa İsrail halkına yani Yahudi ulusuna verilmişti ve bu yasa İsrail'in anayasası da olacaktı. Onlar da bu yasaya uyacaklardı ama Yahudi ulusu Tanrı'nın yasalarına uymadı. Ve Tanrı onları üzerinde yaşadıkları topraklardan uzaklaştırarak dünyanın dört bir yanına dağıttı. Dünyanın her yerine yayıldıklarından gittikleri her yere Musa peygamberin yasasında beraberinde götürdüler. Uygarlığın ölçüsü özellikle de insan kardeşleriyle ilişkilerini belirleyen Tanrı emirleri olmuştur. Burada ruhsal yasayla ve de özellikle 10 emirle ilgili olarak belirlenmiş olan şu büyük ilkeye dikkatinizi çekmek isterim. 10 emir dünyanın en önemli yollarının kesiştiği yer olan Filistin topraklarında yaşarlarken İsrail ulusuna verildi ve İsrailler daha sonra gittikleri her yere bu emirleri de beraberinde götürdü. İlk ulus oldukları zaman Mısırlılar büyük ölçüde etkilenmişlerdi. Daha sonra İsrail'e ve Asur'a sürgün gittikleri zaman bu büyük imparatorlukları çok çeşitli yönde etkilediler. Yine daha sonra Grek-Makedon İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu üzerinde çeşitli yönlerde etkide bulunduklarını da kabul etmemiz gerekir. 10 emir gittiği yerlerde yeni uygarlıklar ortaya çıkarttı. Kabul edip etmemekte özgürsünüz ama dünyanın büyük uygarlıkları 10 emirde belirlenen yasaları kendi anayasalarına temel olarak aldılar. Örneğin öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, evlilik dışı cinsel ilişkide bulunmayacaksın gibi kanunlar anayasalarda yer aldı. Bir ulusun ulus olmasında, yuvaların kurulmasında, yaşam biçimlerinin belirlenmesinde ve bir uygarlık yaratılmasında bu yasalar en önemli temelleri oluşturmaktadır. Bu yasaya uyan uluslar çevrelerindeki bu tür yasaları uygulamayan uluslara göre çok daha huzurlu, bereketli ve mutlu bir hayat yaşadılar. Bugünkü çağdaş dünyamızın toplumları Tanrı tarafından belirlenen bu yasalardan uzaklaştı ve İsrail ulusunun düştüğü noktaya da geldi. Tanrı İsrail'e bir örnek verdi ama aynı zamanda da şöyle dedi: bu İsrail'i bir ulus olarak seçtimse de emirlerimi çiğneyen her insanı yargılayacağım. Evet, bu ayette görülen uçan tomar tüm dünyaya Tanrı'nın dünya uluslarıyla hangi ilkeler çerçevesinde ilişkilerde bulunduğunu da gösterir. Tanrı'nın verdiği bu yasalarda insani hiçbir yanlış bulunmaması da dikkati çeken diğer bir önemli özelliği oluşturur.